Ayrım 24.
Bunda büsbütün yanılmıyorduk. Fakat bilincimizin derinliklerinde cidden var olan, bu tür eğilimleri ortaya çıkaran, onlara hareket yeteneği veren 7 Kasım ihtilalinin mucizesi oldu. Devrimimizin bu evrensel olayla o denli bir yakınlığı vardır ki, hatta biçimsel birçok noktada anlaşılır bir tarzda oradan esinlendiğimiz açıktır. İlk anayasamızda bunu açıkça görmek mümkündür. Kısaca Türkiye'nin mütarekeden sonraki tarihi 7 Kasım ihtilalinden ayrı düşünülemez. O şanlı ve kurtarıcı olayları doğrudan doğruya değilse bile dolaylı olarak doğumuzdaki proletarya diktatörlüğü doğurmuştur. Ulusal mücadelemiz ve siyasal devrimimize her ne denli kurtarıcı niteliği veriyorsak da Türkiye'nin çalışkan kitlelerini gerçek kurtuluşa ulaştırmak için yapılan şeylerin, yapılması gereken şeylerin ancak küçük bir parçasını teşkil ettiğini de unutmuyoruz. Devrim, ekonomik ve toplumsal alanlara yayılmadıkça ve yoksul ve orta halli halk kitleleri hesabına ulusal üretime kolektif bir biçim verilmedikçe işçi ve köylümüzün kendisini kurtulmuş saymasının yolu yoktur. Devrimci irademiz bu olgun hale gelinceye kadar kalın urganlarla geçmişin en sakat alışkanlıklarına bağlı kalacağız ve halkımız ezilmekte devam edecektir. Bugün duruma hakim olanlar da bu yönde bir eğilim göremiyoruz. Fakat yaptıklarıyla olumlu bir şey varsa o da burjuva halkçılığının ülkemizde kurulması hususunda samimi arzular beslendiğidir. Bu alanda da başarının bazı şartları vardır. Her şeyden önce yapılan reformları başarabilmek için onlarla çelişen kurumları bütün direnmelere, yaygaralara rağmen tereddütsüz yıkmak, durumun yamalı bir bohçaya dönmemesini ve ölçü ve ahengi sağlamak amacıyla her gün yeni bir alanda reforma girişmek zorunludur. Bir devrim, biraz dinleneyim derse karşı devrim güçlerinin baskısıyla alçıya konmuş bir vücut haline gelir. Zamanın akışını izleyemez olur, bu alanda ilerlememek, gerilemek demektir. Bugün ulaştığımız aşamada biraz fazla durduk. Muhafazakar muhalefetin baş kaldırması bundan ileri geliyor. Artık yeni bir hamle, bir atılış zamanı doğmuştur. Önümüzdeki ilk hedef derebeylik kalıntılarını artık büsbütün silip süpürmek olmalıdır. Bunun için de taşra mütegallibesine belini doğrultamayacak bir darbe indirmek gerekir. Sloganımız, Doğu vilayetleri, Trakya ve İzmir'deki bütün çiftliklerin bedelsiz olarak istimlaki ve toprağı olmayan veya az topraklı yoksul köylülere dağıtılmasıdır. Hükümet bir yandan bu sloganı gerçekleştirir, bir yandan da terk edilen mülkleri dağıtmadan evkaf ile birlikte genel ve bağımsız bir emlak idaresi altında işletir ve gelirini küçük üreticilerin teşkil edeceği kooperatiflere öder ve geçimden aciz olanlara yardım gibi hususlarda kullanırsa günün önemli ihtiyaçlarını tatmin eder ve devrimci durumu sağlamlaştırır. Aydınlık sayı 27, Kasım 1924. Ülkemizde siyasal partilerle sınıflar arasındaki ilişki. Siyasal partileri ne gibi toplumsal koşulların doğurduğu, toplum kuruluşu içinde bunların hangi ilişkileri ifade ettikleri henüz ülkemizde araştırılmış değildir. Partilerle toplumu teşkil eden zıt ve birbirine karşı sınıflar arasında sıkı bir ilişki bulunduğunu duymuş ve okumuş olanlar hiç şüphesiz çoktur. Fakat yine hiç şüphesiz ki parti mücadeleleri yoluyla izlenen amacın çıkarları çarpışan sınıfların birbirlerine karşı üstün gelme ve hakimiyet kurma olduğuna inanan yoktur. Yaygın bir inanışa göre partiler ülküsel esaslardan, bilimsel ilkelerden esinlenen programlarla bütün bir ülke halkını refah ve saadete ulaştırmayı amaç edinirler. Bir zamanlar hayalci reformculuk, ütopyacılık dönemlerinde bu kanaat samimiydi. Henüz sınıf ayrılıkları ve mücadeleleri keskin bir hal almadıkları için parti mücadeleleri daha çok düşünce alanında oluyordu. Fakat sonra siyasal partiler işi kalpazanlığa vurdular. Özellikle imtiyazlı ve hakim sınıfları temsil eden partiler kimlerin çıkarları adına hareket ettiklerini bile bile safsata ve laf kalabalığı sayesinde ve çoğu kez yalan söyleyerek işçi ve küçük burjuvalar gibi en kalabalık sınıfların lehine çalıştıkları sanısını uyandırmaya koyuldular. Türkiye'de son zamanlara değin siyasal faaliyetler belirli bazı prensiplere, düşüncelere taraftar bireylerin oluşturduğu siyasal partiler çevresinde yürütülüyordu. Genel olarak devlet yönetimini düzeltmek, suistimallerin önüne geçmek, ülkede genel bir ahenk kurmak, türlü biçimlerde ve değişik zamanlarda birbirine düşman partilerin öne sürdükleri başlıca amaçlardır. Çoğu kez kişisel anlaşmazlıklar dolayısıyla bir partiden ayrılıp rakip bir siyasal kuruluş ortaya atanlar, eski arkadaşlarının programlarına sadık olmadıklarından, onu yanlış yorumladıklarından ya da uygulamada dikkate almadıklarından şikayet ederek kendilerinin o esasları uygulama yolunu bulduğunu övünçle söylerler. Vaktiyle İttihat ve Terakki'den ayrılanların ağzından bu teraneyi dinlemiştik. Bugün de terakkiperver cumhuriyetçiler aynı nakaratı tekrar ediyorlar. Bugüne değin parlayıp sönen partilerin kuruluş anında cidden sınıf çıkarlarıyla bağlı olmadıklarını ve ilan ettikleri önemli ilkelerin gücüne inandıklarını kabul etmek gerekir. Siyaset alanında pehlivanlığa çıkanları tahrik eden etkenler arasında büyük ihtiraslarla birlikte ilk zamanlar için önemli bir miktar samimiyetin de bulunduğunu kabul etmeliyiz. Fakat samimi ya da samimiyetsiz, bu yol tarihsel bir rol oynayacak partilerin yolu değildir. Bu yüzden ortaya çıkan partiler toplumsal bir taban üzerinde vücut bulmadığı için sağlam bir temelden yoksun kalıyorlardı. Ahrar, milli ahrar, sulh ve selamet, milli Türk gibi birçok partileri olayların akışı bir sel gibi alıp götürdü. Yaşayabilenler ise yavaş yavaş belirli sınıfların çıkarlarını benimsediler ve gerçek parti durumuna geçtiler. Türk Burjuvazisi'nin Aile Kavgaları başlıklı makalemizde İttihat ve Terakki'nin yeni uyanmaya başlayan bir sınıf üzerine aşılanmak sayesinde nasıl büyük bir gelişme yaptığını ve sonra nasıl dağılarak taşralı küçük burjuvaların çıkarını ele alan bir kısım üyesinin aracılığı ve çabalarıyla halk fırkasını doğurduğunu bir Marksist gözüyle incelemiştik. Son 20 yıllık tarihimizde uğursuz bir yer alan Hürriyet ve İtilaf Partisi de softalar ve saray uşakları gibi ölüme mahkum unsurlardan oluşmuş, karşı devrimci sınıfa dayanmakla ancak yaşayabilmiş ve iktidar makamına kadar yükselmişti. Biraz da bugünü inceleyelim. Bizde de artık burjuva partilerinin iğreti programlarla yüzlerine maske geçirerek halk huzuruna çıkmaları dönemine girilmiş bulunuyor. Son zamanlarda kamuoyu önüne çıkan terakkiperver Cumhuriyet Fırkası bunun parlak bir örneğidir. Bugün millet bu parti üyelerinin kim olduğunu, ne düşünce beslediklerini ve hangi sınıfı temsil ettiklerini açıkça biliyor. Herkes büyük şehirlerdeki Avrupa kapitalistlerine sıkı bir tarzda bağlı zengin burjuva sınıfının çıkarlarını siyasal alanda savunacağını ilan eden bir kuruluş bekliyordu. Gerçi sahnede kendisini seyre sunan parti ekonomik programında gerçek niteliğini açığa vuruyorsa da bir dilisinde ve kabul ettiği esaslarda en ileri burjuva halkçılıklarına karşı taş çıkaracak derecede köklü bir devrimcilik taslamaktadır. Bu samimiyetsiz kısmı bir yana bırakıp iktisadi yanını inceleyelim. Devletin iktisadi alandaki görevinin asgari seviyeye indirilmesinin ne demek olduğunu özel teşebbüsün soygunundan muzdarip olan geniş halk kitlelerini anlatmak gerek. Orta sınıfları temsil eden ileri partiler her ülkede az çok devletin ekonomik işlere karışmasına, ulaştırma araçları, maden gibi büyük girişimleri tekeli altına almasına ve bil cümle üretim işlerini sıkı bir kontrol altında tutmasına taraftardırlar. Büyük sanayi ve büyük bankerleri temsil eden partiler ise her yerde iktisadi liberalizmi, devletin müdahalesini ve resmi tekelleri reddederler. Bu parti de bu siyaseti öngörüyor. Gerçekte özel çıkarlardan esinlenen bu programın görünüşteki örtüsü halkın özgürlüğü, selameti ve refaha ulaştırılmasıdır. Ne denli yaldızlı olursa olsun bu hapı halka yutturmak çok güç olduğu için onu örtecek başka çareler bulmak zorunluluğu vardı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası en kestirme yolu bulmuştu. koyu ve köklü cumhuriyetçi görünmek, hatta cumhuriyeti kuranların bile pabucunu dama atmak. Kuru lakırdı ile her iş bitse bundan kolay bir usul olamazdı. Fakat acı tecrübelerle canı yanmış olan halk artık boş laflara kulak asmıyor, hala geçmişteki hal ve tavrı ile eğilimlerini, inanışlarını belli etmiş olanların samimiyetsizliği ve ikiyüzlülüğü önünde hakimiyete doğru yol almış olan kitlelerin gafil avlanmalarına imkan kalmamıştır. Tek dereceli seçim, bütün egemenlik haklarının meclise toplanması, veto ve fes haklarının hiçbir makama verilmemesi gibi maddeleri programına almakla bu partinin izlediği gizli amaç biraz duruma yakınlıkları olanların gözünden kaçmamaktadır. Sermayedar burjuvazi çevrelerinde hüküm süren bir yanlış inanışa göre din ve saltanat kurumlarını baltalayan, taassuba, köhne geleneklere, geçmişten devraldığımız bütün basma kalıp inanışlara savaş ilan etmiş olan devrim yönetimi, cahil halk kitlelerinin düşmanlığını çekmiştir. Bu halk doğrudan doğruya mebusları seçecek olursa, muhakkak meclise hacı ve hocalardan ve genellikle devrim aleyhtarlarından oluşan bir çoğunluk gönderecektir. Cumhuriyeti yapan ve yaşatmak azminde olanları böyle basit bir manevra ile iş başından uzaklaştırmak ümidini besleyenler, büyük şehirlerimizde büyük bir toplam teşkil ederler. Daha sonra da ulusal hakimiyetin bütün görüntüsünü yansıtan meclis aracılığıyla devleti kapitalist burjuvalarımızın çıkarlarına en uygun bir şekle sokmak külfetsiz bir iş olacaktır. Bu temennilerin gerçeklere, realiteye dayandığına bir an bile ihtimal versek, öteden beri savunduğumuz tek dereceli seçim usulünün kabulünü istemekten tereddütsüz vazgeçerdik. Fakat bu tarzda hesap yürütenlerin gerçek durumundan habersiz olduklarından şüphe yoktur. Bunun içindir ki hükümet partisinin doğrudan seçimi, tek dereceli, kabule yatkınlık göstermesini olumlu buluyoruz. Anadolu köylü ve kasabalısı ruhani kuruluşların yıkılmasından belki biraz şaşalamış, üzülmüştür. Bazıları tarafından kasten yayılan bazı uğursuz haberlerin asılsız olduğu olayların gelişmesiyle çabuk anlaşıldı. Halk, siyasal değişikliğin kendi zararına olmadığı kanısına varmıştır artık. Anadolu köylüsünün şüpheli bakışlarla karşıladığı, güvenmediği ve güvenemeyeceği yalnız bir tür insan vardır. O da kendisini yabancılara satan ve ülkesi istilaya uğradığı zaman bile dost düşman demeyerek alışverişinde devam eden ve hesapsız servetler yiyen büyük şehirlerdeki sermayedar burjuvalardır. Bunlardan gelen söz, peygamber sözü bile olsa Türk köylüsünün yüreğinde bir kuşku uyandırmaktan geri kalmaz. Anadolu'da ahali başlıca üç sınıfa ayrılır. 1. Orta çağ mütegallibesi, hayatı süren ağalar, beyler, şeyhler ve tebaası. 2. Gittikçe önemleri artan kasabalı tüccar ve zanaatçılar sınıfı. 3. Yoksul ve orta halli köylüler ve rençberler sınıfı. Bugünkü hükümet ve halk fırkası ilk ikinci sınıftan güç almaktadır. Üçüncü sınıfında sempatisini kaybetmemeye ve tarafsızlığını sağlamaya çalışmaktadır. Derebeylik gelenekleri içinde yaşayan ve eski zamanlardan kalma imtiyazlardan yararlanan kimselerin mütegallibenin bir devrim yönetimine yardımcı olmaları ilk bakışta garip gelen bir olaydır. Biz bu garipliği şu biçimde açıklıyoruz. Bu geri unsurlar kendi vasıtalarıyla duruma hakim olamayacaklarını anlamış ve iki şıktan birini seçmek zorunda kalmışlardır. Ya bütün şehirlerin karşı devrimci burjuvalarıyla birlik olmak ya da devleti yeni bir temel üzerine kurmak isteyenlerin tarafına geçmek. Taşra, eşraf ve aydınları büyük şehirlerin burjuvalarını iki nedenden sevmezler. Öncelikle bunlarla rekabete girişmelerinin mümkün olmadığını, ikinci olarak da devlet cihazını emri altında tutan bütün iktisadi kuruluşlara az zamanda yenileceklerini bilirler. Oysa devrimci partiye mensup olanlar birçok imtiyazları kaldırsalar bile araçsızlık yüzünden mütegallibenin nüfuzlarını yürütmekte devam etmelerine öyle kolaylıkla engel olamayacaklardır. Bunu da ağalar ve beyler pekala bilmektedir. Esasen halk fırkasının bütün faaliyeti kendi aralarında cereyan ediyor. Devrimciler arasına katılarak hareketi yavaşlatmak işlerine gelir. İkincisi, bu imtiyazlı sınıflar arasında çıkarcılık duyguları egemen olmakla birlikte henüz saf bir yurtseverliğin izleri de vardır. Bu yurtseverlik duyguları emperyalist yabancılara karşı gayet keskindir. Büyük şehirli burjuvalarımızın çıkarı, yaşayış ve düşünüşü bu emperyalist kapitalistlerle ortaktır. Onların istila emellerini yeğlemeye ve adımlarını yabancı kapitalistlerin adımlarına uydurmaya yerli kapitalistler zorunludur. Taşra eşrafı bunun farkındadır. Bu da henüz içte iktisadiyat hakkında himayeci bir siyaset izlemek döneminde bulunan halkçılar rehinde bir üstünlüktür. İşte aynı zamanda ruhi ve maddi bu etkenlerin altında halk fırkası elan karışık bir görünüş arz etmektedir. Örneğin yoksul köylünün siyasi gelişmesini ve tarihi bir rol oynayacağını müjdeleyen Mahmut Esat Bey gibi bir samimi devrimci ile Doğu vilayetleri derebeylerinin temsilcisi sayılan Fevzi Bey'i aynı kabinede yan yana görmekte pek şaşmıyoruz. Ülkemizin çok değişik toplumsal koşullarından doğan bu hal bir süre daha devam etmeye zorunlu görünüyor. Bu ülkede kendini anlamaya başlayan bir işçi sınıfı da vardır. Bu sınıfa karşı her iki partinin de siyaseti iyi niyet ve samimiyetten uzaktır. Çalışan kitleler bugün hala her oyuna alet olacak bir kalabalıktan ibaret sanılıyor. Burjuva partileri onların özel çıkarları ve siyasal amaçları olduğunu kabulden çekinerek işçi sınıfını arkaları sıra sürüklemek istiyorlar. Sözde yapmaya giriştikleri şeylerin işçilerin de ızdıraplarını azaltacağını ileri sürüyorlar. Bu suretle Terakkiperver Parti'nin küçük burjuva sınıfına karşı yaptığı tarzda halk fırkası da işçiye hitap ederken yüzüne bir maske geçirmek gereğini duyuyor. Bu tedbirlerin bizim için anlamı devrim açısından gelecek hakkındaki ümitlerimizi güçlendirecek niteliktedir. Köy ve şehir emekçilerine karşı bu ikiyüzlü tavrın takınılması gelecekte egemenlik kendisine vaat edilmiş olan bir sınıfın öneminin ve gücünün anlaşılmaya başlanıldığını gösterir. Fakat burjuvalarımız şunu akıllarında iyi tutsunlar ki ne yalan, ne gösteriş, ne korkutma ve teşhiş işçi sınıfına bağımsız bir sınıf olduğunu, bizzat kendi amaçları için çarpışmak zorunda bulunduğunu, ekonomik evrimleşmenin baskısı ile yakın bir gelecekte iktidarı ele almasının söz konusu olacağını ve bu tarihi görevi gereği gibi yapabilmek için güçlü bir örgüt çevresinde toplanması gerektiğini unutturmayacaktır. İşçilerimiz bugün mesleki dernekler çevresinde toplanıp ekonomik çıkarlarını savunacaklar, yarın da yoksul köylülerle birlikte bir sınıf partisi kurarak ulusal egemenliği boş bir tertip olmaktan kurtaracaklar ve aynı zamanda Türkiye halkını gerçek bağımsızlık ve kurtuluşa kavuşturacaklardır. Bugünkü partilerin kendisini ezmek ve soymakla geçinen burjuva sınıfının imtiyazlarını değişik usullerle savunan karşı örgütler olduğunu her Türk işçisi bilmelidir. Aydınlık Sayı 28 Aralık 1924 Türk köylü sınıfının kurtuluşu. Sıkı bir tarzda birleşmezlerse hazır yiyici asalaklar sınıfı daha uzun zaman onların sırtında keyif sürecektir. Köylümüz ve işçilerimiz el ele, omuz omuza vererek hareket etmelidirler. Son 15 yıl içinde Türkiye'de birçok toplumsal hareket oldu. Bu hareketlere gafil bir unsur olarak işçi sınıfı da bazen katıldı. Fakat Türk köylüsü bugüne değin yerinden bile kımıldamadı. Bütün olaylar, bütün devrimler toplumumuzun tek sağlam dayanağı olan köylü sınıfının bilgisi ve yardımı dışında oldu. Köylü, yalnız canından ve canı kadar sevdiği parasından fedakarlık yapması gerektiği zaman harekete geliyordu. Sınırları beklemek ve devlet hazinesini doldurmak görevi bugün hala bir tekel gibi onun sırtına yüklenmiştir. Sultanlar halledildi, hükümetler devrildi, partiler partileri izledi, böbürlene böbürlene devrim diye adlandırdığımız değişiklikler oldu. Köy ekonomisi ve köy halkı bunlardan zerre kadar etkilenmedi. Köylünün durumu kötüleşmekte devam etti. Çünkü bütün kaynaşmalar, çarpışmalar, eylem ve güç alanında ülkeye hakim olan imtiyazlı sınıflar arasında oluyordu. Bu tartışma konusu daima köylünün postuydu. bugün de odur. Sonunda hangi taraf yenilirse yenilsin, yeni hükümet biçimi ne olursa olsun, masrafı ödemek zorunda olan hep köylüdür. Bu durum, köylü bizzat örgütlendiği ve usulünce kendi öz çıkarları için mücadeleye giriştiği gün ancak son bulacak ve ancak örgütlü köylü işçi kitleleri el ele vererek bizzat ve doğrudan doğruya egemenlik haklarını kullanmayı başardıkları zaman kurtuluş yoluna ayak basılmış olacaktır. Köylünün ve köylüyle birlikte işten baş kaldırmayan bütün müzdarip halkın bin zahmetle doğanın koynundan çekip çıkardıkları nimetleri ellerinden almak alışkanlığında olanlardan dertlerine derman, yaralarına merhem beklemeleri kadar saçma bir şey düşünülemez. Köylünün uyanması bizim burjuva dediğimiz hazır yiyici büyük servet sahipleri için saraylarının yıkılması, sınıflarının dağılması, egemenliklerinin elden gitmesi demektir. Çalışanları sefaletten kurtarmak şöyle dursun, bu imtiyazlar ellerinden gelse milleti köylü ve işçi sınıflarını soluk aldırmaksızın geceli gündüzlü çalıştıracak, kendilerini toplamalarına, perişanlıklarına çare aramalarına engel olacaklardı. Fakat genel savaş bozgunu Türkiye'yi baş döndürücü bir uçuruma sürüklediği zaman Türk burjuvazisi ne yapacağını şaşırdı. Ülkeyi itilaf emperyalizminin saldırısından kurtarmak ve yabancı sermayenin çizmeleri altında paçayı sıyırmak, çökmeye mahkum olan bu sınıfın yalnız başına yapacağı iş değildi. Duyguları galeyana gelen köylünün serbest iradesine başvurmadan bu ölüm dirim savaşına atılmanın boşuna olacağını egemen sınıfa mensup paşalar ve beyler anladılar. Artık bir sahip, bir efendi tavrıyla değil, gönül rızasıyla kabul edilmiş bir önder gibi Anadolu köylüsünün başına geçtiler ve esasen bu sefer birinci defadır ki köylü öz çıkarları için dövüşüyor ve bunu seziyordu. Fakat paşalar, beyler hakimiyetlerini kaptırmamak için mücadeleye girdikleri halde köylü iki kat ezilmemek, hem yabancı kapitalistleri hem yerli burjuvaları doyurmaya mahkum olmamak için şahlanmıştı. Bağımsızlık adı altında türlü sınıfların böyle başka başka amaç güttüklerini o sırada köylünün dumanlı gözleri, düşüncesi seçemezdi. Buna meydanda bırakılmamıştı. Çünkü burjuva sınıfı çıkarları için bütün millet üyelerinin saldırıya uğrayan ortak yurdu, ortak hakları savunduklarını ve herkesin mücadele ile aynı derecede ilgili olduğunu kanısını her vasıta ile güçlendirmeye çalışmıştı. Yalnız Kurtuluş Savaşı'nı kazanan işçi ve köylü kitlelerine karşı böylece Anadolu burjuvaları bir taahhüt altına girmiş bulunuyorlardı. Bu taahhüdü yerine getirdikleri sanısını uyandırmak zorunluluğu vardı. Bunun için de onlara sınıf farklarının varlığını duyurmamak, kasabalı Anadolu zenginlerinin egemen sınıf mevkiine geçmelerini geniş halk kitlelerinin iktidara geçmesi şeklinde göstermek gerekti. Yani egemen sınıfın yardımıyla irtica ve hükümdarlığa karşı siyasal burjuva devrimi yapan asker, sivil bürokratlar tarafından izlenilen halkçılık ve ıslahatçılık politikasını bu zorunluluk doğurmuştur. Geçmişteki durumu göz önüne getirirsek yapılan devrim ve ıslahat iyiliğe doğru bir adım sayılabilir. Gerçeği söylemek için köylü gelişmesi için eskisinden daha iyi bir yönetim biçimi içindedir demeliyiz. Yoksa tek tük şeylerle meşgul olan reformculuktan Anadolu toprağını işleyenler lehine olumlu ve maddi bir yarar beklemek hayale kapılmak olur. Bu yolda halk fırkasının veya herhangi bir ileri burjuva partisinin alacağı mesafe çok kısadır.